28. ayrım, sayfa 332. Bu harika bir fikir. Bu hem onu oyalar hem de kendine olan güvenini geliştirir. Ve Mignon'a duraksadı.
Hayır dedi. Vivienne'e bakıp başını sallayarak. Düşündüğün şey mükemmel olur. İskeleyi temizleyebilir. Haftada 5 gün, günde 8 saat. Ona metre başına maaş verebilirsin. Saat başına verecek olursan muhtemelen iflas edersin. Ve iskelen de temizlenmez. Ona maaş da mı vereceğim? Yani bunu bedava yapmayacaktır. Senin de paran var.
Vivienne bak dedi Mignon'a sesini alçaltarak. Bundan emin değilim.
Ona benden korktuğunu söylesene Mignon'a teyze diye bağırdı Noah. Tehlikeli olduğuma inandığından söz et.
Kes sesini Noah diye çıkıştı Vivienne. Tabii ki senden korkmuyor.
Vivi Mignon'a döndü. Bu konuda gerçekten yardımına ihtiyacım var. Sen sorunları çözmekte gayet başarılısın. Aurora bunun harika bir fikir olduğunu düşünüyor. Ona da mı söyledin? Aslına bakarsan bu onun fikriydi.
Mignon'a köşeye sıkışmıştı. Bir fikir ailenin yarısı tarafından değerlendirilip onaylandığında iş bitmiş sayılırdı. Pantolonunu yukarı çekmesi gerekiyor. Bütün gün donunu seyretmek istemiyorum. Ayrıca benimle çalışacağı günlerde saçlarını yıkayacak.
Noah homurdandı. Mignon'a oğlanın buna razı olup olmadığını kestiremedi.
Mignon'a Noah'a yaklaşırken Vivienne'in de peşinden geldiğini fark etti. Adım başı 8 dolara ne dersin?
Ücretli kölelik gibi.
Vivienne oğlanın ensesine vurdu. Bir daha söyle.
Ellerini cebine iyice sokuşturarak iyidir diye homurdandı Noah.
Mignon'a oğlanın kotunun düşüp bileklerine inivereceğinden korkuyordu. Bu fikir berbattı. Çocuk aynı babası gibiydi, baş belası. Ama Mignon'a'nın çaresi yoktu. Güzel, işe alındı. Ama çuvalladığı anda o anda postalanır. Vivi, ben çocuk bakıcısı değilim.
Vivienne Noah'a dik dik baktı. Kovulursa panayırda yarışacak, anlaşıldı mı?
Noah yanıt vermedi. Ama gözlerindeki bakışta gençlere has katıksız bir öfke vardı. Anlamıştı. 21. bölüm. Neyi önemserim? Son derece gereksiz bir başka soru bayan birinci. Siz ne yapıyorsunuz? Elinizde eski bir öğretmen el kitabıyla dolaşıp kötü çocukları konuşturma yöntemlerini mi okuyorsunuz? Size umursamadığım şeylerden söz edebilirim. Nasıl mı? Oyster sahilini, sınıfımdaki çocukları ve liseyi umursamıyorum. Büsbütün zaman kaybından başka bir şey değil. Ve ailece yenen akşam yemeklerini de umursamıyorum. Ayrıca dün gece Grey evinde yine harika bir akşam geçirdik. Hep aynı şeyler. Aurora teyze, çocukların ne kadar mükemmel olduklarını söyleyip duruyor. Kusursuz kolejli Ricky ile harika kız Jenny. Ve Mignon'a teyze bize boktan hayatın ne kadar güzel olduğunu anlatırken büyük babam orada taş kesilmiş oturuyor. Annemin eskiden günü geçirebilmek için bir avuç hap yutmasına şaşmamak gerek. Bunu fark etmemiş olmam gerekiyor. Beni aptal sanıyorlar. Sanki çocukken annemin sürekli ağladığını fark etmemişim gibi. Ona yardım etmeye çalışırdım. Çocukluğuma dair en iyi hatırladığım şey bu. Ama o beni ya iterdi ya da bana o kadar sık sarılırdı ki nefes alamazdım. İlaç aldığı zaman bakışlarının nasıl olduğunu bildiğim için anlardım ve uzak dururdum. Şimdi her şey yolundaymış gibi davranıyor. Çünkü ilaç dolabı boş ve hiç ağlamıyor. Umursamadığım bir şey daha geldi aklıma. Mignon'a teyzenin eskimiş aptal iskelesi. Kuş bokuyla kaplanmış ve tabii ki hepsini temizleyecek olan da benim. Teyzemin beni izleyişini görmelisiniz. Sanki her an saldırıya geçecekmişim, elimde bıçakla üzerine yürüyecekmişim gibi bakıyor. O da beni severdi. Bu da çocukluğumla ilgili hatırladığım bir başka şey. Annem yokken bana masallar okur ve benimle Disney filmleri izlerdi. Ama şimdi uzak duruyor ve fark etmediğimi sandığı anlarda bana dik dik bakıyor. Galiba benden korkuyor. Belki de ailece yediğimiz bir akşam yemeği sırasında sinirlenip bardağımı duvara fırlattığım içindir. O gün Eric Scher bana babamın melez bir katil olduğunu söylemişti. Ona inanmadım. Eve dönünce anneme sordum. O da konuştu ve hiçbir şey söylemedi. Ve herkes niçin sinirlendiğimi merak ediyor. Brian bana kızılderili çocuk diye seslenip kızılderililerin babamı işlediği suç yüzünden kızarmaları gerektiğini söylerken nasıl davranmam gerekiyor acaba? Ertesi cuma günü onları yaz mevsimi vaadiyle kandırdı. Soluk, sevimli bir güneş bulutlarla saklambaç oynadı. Gün ışığı kaprisli bir çocuk gibi bahçede bir görünüp bir kayboldu ve nihayet öğle saatlerinden sonraki bir vakitte güneş ortaya çıkıp yerinde durdu.
Winona havadaki değişimi fark ettiğinde mutfak zeminli olmaktaydı. Önce umursamadı, hatta büyük olasılıkla yağmur yağacağını düşündü ve çalışmaya devam etti. Ama alnında ateşli bir karıncalanma hissedip de sırtının kıvrımında minik ter damlacıkları belirmeye başlayınca ayağa kalktı ve lastik eldivenlerini çıkardı. Eğer dışarıda hava bozmayacaksa balkonu tazyikli suyla yıkamak hiç fena olmazdı. Buralarda Haziran ayındaki güneşli günler boşa harcanmaya gelmezdi. Winona üzerine bir şort ile kalça hizasında bol bir tişört giydi. Saçlarını at kuyruğu biçiminde toplarken yatak odası penceresinin bulanık camından bakınca Noah'nın iskelede yongalı ahşap trabzanlardaki kuş pisliklerini sözüm ona kazımakta olduğunu gördü. Winona bir cesedin bile daha hızlı hareket edeceğine kalıbını basardı. Ayrıca Noah'nın pantolonu öyle düşüktü ki teyzesi oğlanın mavi donunun lastiğini görebiliyordu. Noah 5 gündür çalışıyordu ve Winona çocukta pek de bir gelişme gözlemlememişti. Her sabah saat 9'da gecikmeden burada oluyordu ve Winona'ya tek kelime etmeden iskeleye iniyordu. Winona'nın Noah'ı burada yalnız bırakıp büroya gittiği zamanlarda oğlanın kıçını kıpırdatmadığından hiç kuşkusu yoktu. Win, bu işe yaramıyor diye söylenerek bir rulo bant kaptı. Sert adımlarda balkona çıkıp kapıyı arkasından çarptı. Bu kadarı da fazlaydı. Onu işe almak zorunda kalmış olabilirdi. Huysuz hallerini ve kirli saçlarını görmezden gelmek mecburiyetinde kalmış olabilir, çalıştığına inanıyormuş gibi yapmak zorunda olabilirdi. Ama Tanrı aşkına yeğeninin lanet olası donunu seyretmek zorunda değildi. Winona iskeleye doğru yürüdü. Akıntı sığ olduğundan ayaklarının altında iskeleye uzanan rampa dik ve esnekti. Ahşabın temiz bölümlerine dokunmaya özen göstererek kuş pisliğiyle kaplı trabzanlara sıkıca tutundu ve dikkatli adımlarla Noah'a yaklaştı. Noah boş boş oturmakla o kadar meşguldü ki teyzesinin sesiyle irkildi. Zıplayınca metal raspayı elinden düşürdü. "Tanrım, seslen olmaz mı?" Rulo bant olağanüstü bir icat. Her işe yarar. Bunu biliyor muydun? Winona ruladan kolunun uzunluğu kadar bant çözüp kopardı ve ardından onu boylamasına ikiye katladı. Bantlar üzerine kafa yormadım ama sana inanırım. Noah yere düşen raspasına uzandı. Tabii bana şey anlatmayı düşünüyorsan o başka. Ne bileyim, belki masal falan. Sanırım işe döneceğim. İkimiz de masal falan anlatmayacağımı biliyoruz. Al. Winona yeğenine gümüş rengi bant şeridini uzattı. Bu ne? Yeni kemerin. Kemer halkalarından geçir. Nasıl yapacağını biliyorsun değil mi? Ve bir düğüm at. Donunun kenarını dahi görmek istemiyorum. Benimle dalga geçiyor olmalısın. Dalga geçer gibi bir halin mi var? Bu bir tarz, dedi Noah inatçı bir tavırla. Ah tabii, sen de gerçek bir George Armani'sin. Kemeri tak. Hatırlarsan seninle birlikte iş muamelesi yaptığımız bu saçma girişimin şartlarından biri buydu. Uymazsam? Winona gülümsedi. Panayır'ın en çok nesini severdim biliyor musun? Kovboy pantolonum, şapkam ve eldivenlerim uyumluydu. Hepsi de aynı mavi tonundaydı. Annen buna uğurlu kostüm derdi. Ve şişko bir yaban mersini gibi giyindiğimi gören herkes orada olduğumu fark ederdi. Noah hiçbir şey söylemedi. Annenin hazırlayacağı kıyafetin içinde çok yakışıklı görüneceğinden eminim. Binici giysilerini hala o hazırlıyor değil mi? Ver şunu, dedi Noah. Eğreti kemeri kaptı. Şeridi kemer halkalarından geçirip sıkması biraz zaman aldı ama işini bitirdiğinde pantolonu beline çıkmıştı. Düğüm yumruk kadardı. Tam bir aptala benzedim. Aksini söyleyemeyeceğim. Bedenine uyan pantolonlar alırsan faydası olabilir. Neyse ne. Bu çok kullanışlı bir kelime. O kelimeyi kullanmaya özellikle ilgi duyduğunu fark ettim. Uzun cümleler kurarsan patronun olarak memnuniyet duyarım. Noah teyzesine ters ters baktı. Neyse ne Winona teyze. Evet, gelişme var. Winona, Noah'ya kurumuş kuş pisliğinin nasıl kazınacağını yeniden anlatmaya başlamıştı ki yaklaşan bir kamyon sesi duydu. Güneş ışığından korunmak için elini gözlerine siper ederek bakınca büyük sarı bir yük kamyonunun yan evin araba yoluna girdiğini gördü. O evi kim aldı merak ediyorum, dedi Winona. İnşaat ekibi haftalardır orada. Bana bilmediğin bir şey söyle. Bunu anlamak çok kolay. Gidip yeni komşularıma bakacağım. Winona dimdik eğimli rampayı çıkıp hırpani bahçesinin içinden geçti. Evinin bu tarafında her yer tarih öncesi çağları anımsatacak kadar yabaniydi. Dev orman gülleri, yayılmış ardıçlar, azgın çalılar. Winona ağaç yapraklarının arasındaki dar boşluktan bakıp evi görmeye çalıştı. Maalesef yük kamyonu tam önünde duruyordu. Hayal kırıklığına uğrayarak evine döndü ve balkonu tazyikli suyla yıkamaya koyuldu. İşin yarısını bitirmiş, ıslanıp terlemiş, püsküren suyun sızıntılarının ortasında dururken balkonun hemen arkasında çekinerek gülümseyen bir adamın dikildiğini fark etti. Uzun boylu ve sağlam yapılıydı. Hoş bir yüzü vardı ve saçları seyrelmekteydi. Pahalı ipekten havai desenli bir gömlek, haki şort ve deri parmak arası terlikler giymişti ki Winona onun kulağa komik gelse de turistlerin sezon olarak adlandırdıkları bu mevsimde gelen yazlıkçılardan biri olduğunu hemen anladı. Blewood'dan ya da Woodenville'dan gelmiş olabilirdi. İnşaata göz kulak olmaya tenezzül etmeden bu eski evde tadilat yapmak için bu kadar çok para harcamasına şaşmamak gerekti. Yanında yaşı muhtemelen 12 ya da 13 olan kızıl saçlı, sevimli bir kız vardı. Winona hafifçe vurarak makineyi kapatıp püskürteci yere bıraktı. Bir anda ne kadar berbat göründüğü geldi aklına. Eski şort, lekeli bol bir tişört, at kuyruğundan fırlamış ıslak saçlar. Balık karnı gibi bembeyaz ve kalın bacaklarının nasıl göründüğünü düşünmek bile istemiyordu. "Merhaba," dedi Winona zoraki gülümseyerek. "Yeni komşular olmalısınız." Adam Winona'ya yaklaştı ve kocaman elini uzattı. "Ben Mark, bu da kızım Jessie." Winona adamla tokalaştı. Güzel güçlü bir tutuştu bu. Bu hoşuna gitti. "Ben de Winona. Tanıştığımıza memnun oldum Winona." Adam derin bir nefes aldı. Nefes verirken etrafına bakındı. Bu tavrıyla Winona'ya topraklarına tepeden bakan bir kralı anımsattı nedense. "Burası olağanüstü güzel." Winona terli saçını yüzünden çekti. "Manzaradan asla sıkılmam. Ne kadar uzağa gidersen git, bu unutulacak bir manzara değil." Winona Noah'nın iskeleden çıktığını görünce öğle vakti geldiğini anladı. Oğlan çalışma fikrini benimseyemese de mola vakitlerini kavramıştı. Noah rampanın başında durdu, ardından ayaklarını sürüyerek onlara yaklaştı. Omuzları çöküktü, elleri cebindeydi, saçları gözlerini örtmüştü. "Oğlun mu?" "Hayır," dedi Winona hemen. Noah teyzesine ters ters baktı. "Noah, kız kardeşimin oğlu. Noah, Mark ve Jesse ile tanış." Noah başını fark edilmeyecek kadar hafif bir biçimde kaldırdı. "Naber?" Ama bu kelime kulağa daha çok şöyle geldi. "Naber?" Winona gözlerini devirmemek için zor duruyordu. Yeğeni kirli, bol pantolonu ve elindeki seloteyp düğümüyle evsizlere benziyordu. Son derece komik büyüklükteki kaykaycı ayakkabıları ayaklarını kabarmış ekmek hamuru gibi sarmıştı. Mark'ın kıymetli güzel kızına sarılıp koşa koşa evine döneceği kesindi. "Gel gelelim, Jesse ile bu öğleden sonra tekneyle gezeceğiz. Belki biraz da su kayağı yaparız," dedi Mark. "Siz de gelmek ister miydiniz?" Bu teklif Winona'yı şaşırttı. "Eşiniz?" "Boşandım." Adam Winona'nın gözüne birdenbire bir başka göründü. Winona'dan 5 ya da 10 yaş büyüktü belki de ama gerçekten hoş bir gülüşü vardı. "Maalesef Noah'ın yanında şort olduğunu sanmıyorum." "Üzerimde," dedi Noah. "Şu harika seletoyup kemerimin altında." "Mayo mu giyiyorsun?" Noah omuz silkti. "Bazen yüzüyorum." Mark gülümsedi. "Öyleyse anlaştık. Biz gidip hazırlık yapalım ve sizinle bizim iskelede yarım saat sonra buluşalım. Uygun mu?" "Tabii," dedi Winona. Onlar gider gitmez eve girip aynada kendine baktı. "Ah tanrım, düşündüğümden de berbattı." Demi Moore ile Michelin'in lastik adamının gayrimeşru çocuğu gibi görünüyordu. Tombul beyaz bacaklar, dolgun kollar, dolaşık kıvırcık saçlar, ter ve su lekeli tişört. Duşa koştu, saçlarını yıkadı, koltuk altlarını ve bacaklarını tıraş etti. Kurutacak vakit olmadığından saçlarını balık sırtı ördü ve makyaj da yaptı. Ardından tek parça mayosuna bir baktı. Mayo 48 bedendi ve Winona tahmininde yanılmıyorsa bu mayonun içine girebilmek pek de mümkün görünmüyordu. Mükemmel. Neredeyse bir yıldır ilk kez gerçekten yakışıklı, bekar bir adamla tanışmıştı ve ilk günden vücudunu mu sergileyecekti? Böylece adamın onunla asla çıkmak istemeyeceği kesinleşecekti. "Yüzmek sana yasak, şişman kız." Winona üzerine mayo yerine siyah kapri ile askılı, uzun beyaz bir bluz giydi. Tam saat yarımda elinde içi biralar, kolalar ve yiyeceklerle dolu bir buz çantasıyla bahçeye çıktı. Yanında sevimli deniz giysileri bulundurmayabilirdi ama yemek konusunda her zaman hazırlıklıydı. Noah balkonun etrafında boş boş dolanıyordu. Winona onu içeri çağırdı. Oğlan mutfağa girince Winona bir an afalladı. Noah beli dar kalçaların üzerinde biten mavi bir sörf şortu giymişti. Çocuğun omuzları ne zaman böyle genişlemişti? Ve kolları. Noah'nın vücudu bir atletin biçimli narin yapısına kavuşmuştu. Otur dedi Winona. Çocuğun söyleneni yapmasına sabırsızlıkla bekliyordu. Niçin? Kız çok hoştu. Ona nasıl baktığını gördüm. Neyse ne. Winona Noah'a manalı manalı baktı. Neyse ne Winona teyze. Aslında somurtarak dolaşmayı ve Morticia'nınkinden, Morticia Adams, karikatürist Charles Adams tarafından çizilen Adams Ailesi adlı çizgi romanda bir kadın kahraman, farksız saçlarının arkasına saklanmayı bıraksan o da senin tatlı biri olduğunu düşünebilir. Neyimin? Seni tatlı bulmasını ister misin? Çekici bulmasını, dedi Noah, teyzesini şüphe dolu gözlerle süzerek. Tatlı olanlar köpek yavrularıdır. Neyse ne, seni çekici bulmasını ister misin? Neyse ne Noah, demek istedin değil mi? Winona gülmemek için kendini zor tuttu. Çekici ya da iğrenç, hangisini tercih edersin? Sonunda teyzesinin işaret ettiği sandalyeye oturarak, çekici, dedi Noah. Güzel. Winona Noah'nın saçlarını derin ve sert hareketlerle fırçalayıp açtı. Ve saçlar yumuşacık, düz tutamlar halinde çocuğun omuzlarına düştü. Annen saçlarını bu kadar uzatmana izin vermemeli. Aslında onun bu saç modelini sevdiğini bilirim. Hatırlıyorum da... Winona ağzından kaçırmak üzere olduğu şeyi fark edince sesini kesip Noah'ın saçlarını at kuyruğu biçiminde topladı. İşte... Noah kafasını kaldırıp sessizce sordu. Onun bir katil olduğunu en başından beri biliyor muydun? Onun annemi kandırdığını biliyorum. Ama herkes senin çok zeki olduğunu ve Winona derin bir nefes aldı. Vivian bu sorunun duymazlıktan gelinmesini tercih ederdi ama Winona öyle yapamazdı. Hayır, bilmiyordum. Babam kendisini ziyaret etmeme izin vermiyor. Bence muhtemelen en iyisi bu. Noah bir anda gencecik ve korunmasız göründü. Niçin kimse benim ne düşündüğümü umursamıyor? Yanıt vermeye fırsat bulamadan kapı çalındı ve Winona gidip kapıyı açtı. Cissi üzerinde posta pulu kadar küçük, ipli bir bikiniyle kapıda belirdi. Babam hazır olduğunu söylememi istedi. Noah ayağa kalkıp onlara doğru yürüdü. Winona Cissi'nin yeğenine bakışını gördü. Çocukların son zamanlarda hangi kelimeleri, çekici, sevimli, seksi ya da her neyse kullandıklarını bilmiyordu. Ama bir kızın bir erkeğe böyle bakmasının ne anlama geldiğinden adı gibi emindi. Kaçıncı sınıfa geçtin Cissi? Diye sordu Winona. Dokuzuncu sınıfa başlayacağım. Sahi mi? Noah da öyle. Winona dönüp bakınca yeğeninin sivri yanaklarının kızardığını gördü. Bence bu yaz o İngilizce ödevini titizlikle yapsan iyi edersin. Noah daha da kızarıp bir şeyler mırıldandı. Buradaki okulu seviyor musun diye sordu Cissi ona. Noah omuz silkti. Fena değil. Büyükannem arkadaş edinmekte zorlanmayacağımı söylüyor ama bilmiyorum. Büyükannen kim diye sordu Winona. Kasabada akrabaların mı var? Cissi Noah'a bakmaya dalıp gittiğinden yanıt vermesi zaman aldı. Babam liseyi burada okumuş. Bütün ailemiz Oyster sahilindendir. Oyster sahilindeki lise mi? Şaka yapıyorsun. Öyleyse onu tanıyor olmalıyım. Büyükannemi tanırsınız herhalde. Mary Michelin. Moston Vista'da yaşıyor. Evet dedi Winona. Noah'ın bu ismin öneminden haberdar olup olmadığını merak ediyordu. Mary'i tanıyorum. Vivian çok yazıları... Düzeltiyorum. Yazları rahat geçiriyordu. Sabahları erkenden şafak vaktinden epey önce kalkıyor ve günlerini dolduran uzun bir yapılacaklar listesine başlıyordu. Düzenlenip yapılacak dersler, toplantılar ve potlar, beslenmesi ve egzersiz yaptırılması gereken hayvanlar, eğitilecek atlar, panayır hazırlıkları vardı. Vivi sabahtan akşama kadar meşguldü. Hiçbir şeye fazla kafa yoramayacak kadar hızlı hareket ediyordu ama en yoğun zamanlarda bile çiftlikte sessiz ve karanlık, tepede gökyüzün yıldızlarla dolu olduğu bu geceki gibi gecelerde yaşanıyordu. Ve Vivi elinde olmadan yatak odasından sıvışıp çayırlık arazide koşarak bu kulübeye geldiği o eski gecelerde neler hissettiğini anımsıyordu. Yaşadığını hissetmenin karanlıklar yerine gün ışığından ibaret bir varlık olduğunu hissetmenin nasıl bir şey olduğunu. Selam kaçak dedi Vivi çitlere yaklaşarak. Yaslı iyiliş topallayarak yaklaşıp kadifemsi yumuşaklıkta bir selamla karşılar gibi kişnedi. Vivi ona bir elma verip atın kulaklarını kaşıdı. Nasılsın oğlum? Eklemlerin ağrıyor mu? Ağrı kesiciye ihtiyacın var mı? Arkada bir araba belirdi. Far lambaları karanlığın içinde parlayınca kaçak ürkerek geri çekildi. Vivian dönüp baktığında Winona ile Noah arabadan inmekteydi. İkisi konuşarak yaklaştılar. Winona bir şey söyleyerek oğlanı dürttü. Noah da gülerek yana doğru sendeledi.
28. ayrımın sonu, sayfa 346.